Yaratılış kitabının 49. bölümüne geldik. Bu bölümde önceki bölüm gibi kayda değer olaylar içermektedir. Tabi olarak bu bölümde Yakup'un ölümü kaydedildi. Bir önceki bölümde Yakup ölümün eşiğinde olduğunu bildiği için Yusuf'un iki oğlunu kutsarken büyük çocuğu değil de küçüğünü ilk oğlu kutsamasıyla bereketledi. Bu bölümde Yakup Yusuf'un oğullarıyla konuştuktan sonra öbür oğullarını da çağırıp çevresindeki 12 oğluna hitap edecektir. Her birisi için bir elveda mesajı verecektir. En büyüğünden başlayıp sırayla en küçüğüne kadar hepsine bir şeyler söyleyecektir. Bir kişinin ölümden önce söyleyeceği sözler genelde çok önemlidir. Çünkü ölümün eşiğindeyken bir kişi gerçeği konuşur. Bu bölümde Yakup sarsıcı ve ileriye dönük peygamberlik sözlerini dile getirecektir. İleride 12 oğlun oluşturacağı oymaklara ne olacağı konusunda peygamberlik sözleri olarak kutsal kitaba kaydedilmiştir bunlar. Yakup ölüm döşeğinde bu sözleri dile getirirken peygamberlik sözleri olarak ifade edildi ama şimdi sözlerin çoğu gerçekleşmiştir. Bu bölümde yine Yakup'un ruhsal olgunluğunu son bir kez daha görme fırsatına sahip olacağız. Oğulları İsrail'in 12 oymağını oluşturacaklar ve sonunda bu oymaklar vaat edilen ülkede yaşayacaklardır. Evet, İsrail halkı sonunda vaade göre Kenan ülkesini miras alacaktır. Ne büyük bir iman değil mi? Unutmamalıyız ki Yakup bu peygamberlik sözlerini verirken Kenanlılar hala Kenan ülkesinde yaşamaktaydılar ve Yakup ise oğullarıyla tüm ailesiyle Mısır'daydı. Yakup oğullarını çağırarak yanıma toplanın dedi. Gelecekte size neler olacağını anlatayım. Yaratılış 49 ayet 1. Yakup'un bu şekilde kesin bir ifadeyle gelecek günler hakkında bilgi vereceğini söylemesi bizi şaşırtabilir ama unutmamalıyız ki bu adam hayatının son günlerini yaşamaktadır ve doğal olarak son günler hakkında bir şeyler söylemek ister. Yalnız kendi hayatının son günlerini düşünmüyor. Rabbin verdiği ön bildiriyle oğullarına son günler hakkında bir şeyler söyleyecektir. O zaman sorabiliriz, dünyanın son günlerde ne olacağı Yakup'un oğullarını neden ilgilendirsin? Çünkü Yakup'un söyleyecekleri daha sonra kutsal yazılara geçip senin benim gibi kişilere aktarılacaktır. Kutsal yazılarda son günler ifadesi geçti mi, hangi kapsamda söylendiğine dikkat etmeliyiz. İsrail halkını ilgilendiren olaylar ile bizi ilgilendiren olaylar arasında bir ayrım yapılmalıdır. Yakup burada İsrail halkına son günlerde ne olacağını öngörüyle bildirecektir. 12 oymağın her birine sonunda ne olacağı açıklanacaktır. Bazı sözler İsrail'in tarihinde yer almış ve peygamberlik sözü yerine gelmiştir. Bazıları ise ileride yerine gelecektir. İsrail'in oymaklarına verilen sözlerden bazılarının gerçekleştiğini görebiliriz. Özellikle Yasanın Tekrarı kitabının 33. bölümünde Musa'nın yine 12 oymak için verdiği peygamberlik sözlerinin bazıları muazzam şekilde yerine geldi. Bazı sözde uzmanlar diyorlar ki İsrail hakkında verilen peygamberliklerin bazıları yerine geldi. Evet, bu doğrudur ama biraz daha ayrıntıya girip her oymak konusunda verilen peygamberlik sözlerinin bazılarının da gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bunlar gerçekten şaşırtıcı bir özelliğe sahiptir. Son günlerde İsrail'in 12 oymağına neler olacağına ilişkin Batı dünyasında birçok kitap yazıldı. Belki kısaca her oymağa değinip bir iki açıklama yapabilirim. Yakup gelecek günler hakkında konuşmaya başlarken şöyle dedi. Yakup oğulları toplanın ve dinleyin, babanız İsrail'e kulak verin. 2. ayet. Unutmayalım ki bu sözleri söyleyen çok yaşlı bir adamdır. Oğullarına konuşurken birden canlanmış ve yatağında dimdik oturuvermişti. Bazı ressamlar bu sahneyi canlandırırken Yakup'u yatakta yatarken çizmişler. Oysa bu yanlıştır. İbraniler kitabının 11. bölümüne göre Yakup asasının başına yaslanarak konuşuyordu. Yaşlı olmasına rağmen Yakup son nefesine kadar konuşmaya hazırdı. Rab ona ikinci bir nefes vermişti. Böyle durumlarda sormak gelir içimizden. Acaba biz de hayatımızı son damlasına kadar böyle Rab'be hizmet vermek için kullanabilir miyiz? Bazen ölüm en uygunsuz zamanda gelir. Yakup hayatının son günlerinde gerçekten imanın tam derinlerine inmişti. Böyle devam edebilseydi ne olurdu? Kendi hayatımızda bile ölümün ne zaman geleceği belli değildir ama varsın gelsin biz ölüm gelmeyecekmiş gibi hizmet sunmalıyız ama hayatımızı yarın ölecekmişiz gibi düzenlemeliyiz. Yakup'un son nefesine kadar Rab'be hizmet verme eğiliminde olduğunu görebiliriz. Önce ilk oğlundan başladı ve şöyle dedi: Ruben, sen benim ilk oğlumsun. Gücümsün. Kudretimin ilk ürünüsün. Saygı ve güç bakımından en üstünüsün. Ama su gibi oynaksın. Üstün olmayacaksın artık. Çünkü babanın yatağına çıkıp onu kirlettin. Döşeğimi rezil ettin. 3 ve 4. ayetler. İşte değerli dostum, bu eski günlerin iman ataları olaylara net şekilde bakabiliyorlardı. Yakup, ilk oğlu Ruben'de kendi karakterini görebildi. Ona su gibi oynaksın derken, gençliğinde kendisinin de böyle bir karaktere sahip olduğunu biliyordu. Ancak Ruben daha önce bir günah işlemişti. Babasının cariyesiyle yatmıştı. Cariye deyip de geçmeyiniz. O günlerde çocuk yetiştirmek için alınan cariye bayağı bir eş sayılırdı. İşte babasının yatağını kirlettiği için üstün olamayacaktı. İlk oğul olarak ona yaraşan saygı ve üstünlük onun elinden alınmıştı. Günümüzde bazı insanlara rastlarız. Hayatlarından çok memnunlar. Hiçbir şeyde üstünlük sağlama peşinden gitmiyorlar. Ne yazık. Evet, bazı insanlar zaten üstünlük sağlayamazlar ama bazıları var ki yetenekleri sayesinde Rab için üstün başarı kazanabilirler ama girişimde bulunmuyorlar. Tanıdığım bir imanlı var. Gerçekten yazarlık açısından yetenekli ama bu armağanını kullanmıyor. Oysa onun yazma yeteneği sayesinde belki de birçokları Rab'be gelir ya da iman hayatında güçlenirdi. Bu açıdan üstün olmak yararlı bir şeydir. Ruben babasının yatağını kirletmemiş olsaydı Rab için o da üstün başarı sağlayabilirdi. Ruben'in günahı üzerinde durmak istemiyorum. Nasıl olsa çağdaş medya bu konuda bize yeteri kadar örnek vermektedir. Ruben'in yaptığı çirkin ve tiksindirici bir şeydi. Bundan daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Kutsal Ruh'un verdiği esinle Elçi Pavlos şöyle yazdı: Özetle kardeşlerim, aklınızı erdemli ve övgüye değer ne varsa ona yorun. Gerçek, saygılı, doğru, pak, güzel, onurlu olan ne varsa. Kutsal yazılara gelince sorabiliriz. Acaba Rab bu gibi çirkin olayların kutsal kitaba yazılmasına neden izin verdi? İnsan günahının ne kadar çirkin olduğunu görebilmemiz için. Ancak o zaman neden bir kurtarıcıya ihtiyacımız olduğunu anlamaya başlarız. Şimon'la Levi kardeştir. Kılıçları şiddet kusar diyor Yakup 49. bölüm 5. ayette. Bu iki kardeşin Şekem'in kasabalarından biri olan Şalem'de insanları nasıl katlettiklerini belki hatırlayacaksınız. O kasabanın önderinin oğlu Şimon ile Levi'nin kız kardeşi Dina'nın rızına geçmiş ve iki kardeş de kasabadaki insanlarla birlikte tüm aileyi yok etmişlerdi. Bunu yapmamaları gerekiyordu. O zaman Yakup şimdi konuştuğu gibi açıkça konuşmamıştı. Ama şimdi hata yaptıklarını onlara hatırlatıyor. Sonra Yakup sözlerini şöyle sürdürdü: Onların kurallarına girmem, toplantılarına katılmam çünkü öfkelenince adam öldürdüler. Canları istedikçe sığırları sakatladılar. Lanet olsun öfkelerine çünkü şiddetlidir. Lanet olsun gazaplarına çünkü zalimcedir. Onları Yakup'ta böleceğim ve İsrail'de dağıtacağım. 6 ve 7. ayetler. Dostum, daha sonra Levi oymağından İsrail'in rahipleri çıkacaktır. O zaman Yakup neden onun soyuna karşı bu kadar sert konuştu? Aslında Levi oymağında Rabbin anlatılmaz inayetini görebiliriz. Yakup'un Levi oymağı ile ilgili verdiği peygamberlik sözü aslında yerine geldi. Vaat edilen toprakları oymaklar arasında paylaşmaya gelince Levi oymağı hiçbir pay almadı çünkü onların payı Rabbin kendisiydi. Levi soyu kahinler soyu olacağına göre onların tüm İsrail'in öbür oymakları arasına dağılmaları gerekiyordu. Böylece onları Yakup'ta böleceğim ve İsrail'de dağıtacağım sözü yerine geldi. Ancak Rab, Levi gibi gaddar bir adamın soyunu gaddarca dağıtmadı. Onları inayetine göre İsrail üzerine kahinler soyu kıldı. Böylece bu gaddar Levi, kahinler soyunun başı oldu. Buna şaşmamak gerekir. Çünkü bizim gibi acımasız ve iğrenç şekilde günah bataklığına düşen insanları Rab alıp kurtarıyor, temizliyor, kutsuyor ve kahinler krallığının uyrukları yapıyor. Rabbin inayeti olmasaydı bizim Levi'den hiçbir farkımız olmazdı kardeşim. Bugün tüm Mesih imanlıları kahinler olarak atanmışlardır. İster inanın ister inanmayın. Bu rahipler yani kahinler krallığında önceleri ayyaş, fahişe ve katil olanlar bile vardır. Rab böyle kişileri alıp onları temizliyor, paklıyor ve kahinler yapıyor. Herhangi bir imanlı topluluğuna git ve araştır. Hemen hemen her birinde bu gibi insanlara rastlayacaksınız. Bu gibileri Rabbin egemenliğinde kahinler olma hakkına nasıl sahip oluyorlar? Her birimiz Tanrı egemenliğine nasıl girmişsek ve Rabbin kahinleri soyuna katılmışsak, bu insanlar da aynı şekilde bir imanlının sahip olduğu haklara sahip oluyorlar. Kutsal Söz şöyle diyor: Atalardan kalma boş yaşayışınızdan yozlaşan gümüşle ya da altınla kurtulmadığınızı biliyorsunuz. Tersine, suçsuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanıyla kurtuldunuz. 1 Petrus 1, 18-19. Ayetler. Bu sözleri yazan Resul Petrus'tur ama Kutsal Ruh'tan aldığı esinle yazıyor. Yazdığı mektupta Petrus devam edip diyor ki, sizler diri taşlar gibi ruhsal konutu oluşturun. Kutsal kahinlik yapısı olarak yükselin. Tanrı'ya İsa Mesih aracılığıyla ruhsal kıvanç verici sunular getirmeniz gerekir. Petrus, Rab İsa Mesih'in değerli kanı pahasına satın alınmış imanlılar hakkında yazıyor. Evet, Yakup'un oğullarından Ruben ilk oğulluk hakkını yitirdi. Ondan sonra yaş açısından sırada Şimeyon ve Levi geliyordu. Ama onlar da kaybetti. Kralların kralı bunlardan gelmeyecekti. Oğulları arasında günah işleyen birisi daha vardı. Şimdi bakalım Rabbin inayeti onun hayatında neler yapacak? Yakup peygamberlik sözlerini sürdürüp bu kez Yahuda'ya hitap etti. Yahuda, kardeşlerin seni övecek, düşmanlarının ensesinde olacak elin, kardeşlerin önünde eğilecek. Yaratılış 49 ayet 8. Neden Yahuda hakkında böyle bir peygamberlik sözü verildi? Çünkü değerli dostum, Rab İsa Mesih bu soydan gelecekti. Filipililere yazdığı mektubunda elçi Pavlos, İsa adına göklerde, yeryüzünde ve yer altındaki her varlık diz çöksün ve her dil İsa Mesih Rab'dir diyerek Baba Tanrı'nın yüceliği için tanıklık etsin dedi. İşte Yahuda'nın soyundan gelecek olan İsa'nın haberi bu peygamberlik sözünde duyurulmaktadır. Yakup bu konudaki peygamberliğini sürdürürken şöyle devam etti. Yahuda bir aslan yavrusudur. Oğlum benim. Avından dönüp yere çömelir. Aslan gibi, dişi bir aslan gibi yatarsın. Kim onu yerinden kaldırabilir? 9. ayet. Kutsal yazıların en muazzam peygamberliği bu ayetlerde saklanmıştır. Dinleyin ne diyor? Sahibi gelene kadar krallık asası Yahuda'nın elinden çıkmayacak. Yönetim hep onun soyunda kalacak. Uluslar onun sözünü dinleyecek. 10. ayet. Sahibi gelene kadar derken kimden söz ediyordu? Tabi olarak İsa Mesih'ten. İsa Mesih yeryüzüne insan bedeninde gelip öldü. Sonra ölümden dirildi ve şu anda Tanrı'nın sağında onur yerinde oturmaktadır. Bir gün tekrar gelecek ve Tanrı egemenliğini sonsuza dek kuracaktır. İsrail krallığı bile kurulmadan önce bu muazzam peygamberlik Yakup'un ağzıyla verilmişti. Daha önce Yaratılış kitabının ta başında kadının tohumu diye bir söz söylenip Rabbisa'nın ne şekilde yeryüzüne geleceği belirtilmişti. Yaratılış kitabının 3. bölümünde Adem ile Havva ilk günahı işledikten sonra Tanrı hem Adem ile Havva'ya hem de şeytana bazı şeyler söylemişti. Bunlar arasında iblise konuşurken bir peygamberlik sözü vermişti. Şeytana, senin ile kadın arasına ve senin tohumun ile kadının tohumu arasına düşmanlık koyacağım. O senin başını ezecek, sen ise onun topuğuna saldıracaksın demişti. Kadının tohumu çok ilginç bir sözdür ve sırf İsa Mesih için kullanıldı. Şeytanın başını ezmiş olan tek bir kişi vardır. O da İsa Mesih'tir. Bu peygamberlik sözü İsa çarmıh üzerinde bizim günahlarımız için öldüğü zaman gerçekleşti. Çünkü çarmıh üzerinde şeytanın gücü tümüyle yok edildi ve bir açıdan onun başı ezildi. İsa ile ilgili ilk peygamberlik sözü Rab tarafından verildi ve yine Yaratılış kitabında Rab tohumdan söz edip İbrahim'e bir vaatte bulunmuştu. Aynı zamanda bu vaadi İshak ile Yakub'a da tekrarlamıştı. Neydi vaat? İbrahim'in soyundan tüm dünyanın ulusları kutsanacaktı. Burada İbranice'de aynı sözcük yani zera sözcüğü kullanıldı ki bu yine tohum anlamına gelir. Yine İsa Mesih'in gelişinden söz ediliyordu. Şimdi bu vaadin daha kesin şekli Yahuda'ya aktarılıyor. Sahibi gelecektir. Yahuda'nın soyundan gelecektir. Yakup bu sözü Yahuda'ya verirken yine özel bir İbranice sözcük kullandı. Aslında ayet Şilo gelinceye dek demektedir. Bu çok önemlidir. Şilo'nun anlamı barış ve huzur demektir. Yine bu anlamamıza yardımcı bir kavramdır. Çünkü Rabbise tekrar yeryüzüne geldiği zaman tam anlamıyla bir barış, huzur ve dinlenme zamanı olacaktır. Yalnız ikinci gelişinde değil, şimdi ilk gelişinden sonra da yüreklere huzur, barış ve dinlenme veren İsa'dır. Onun yeryüzündeyken duyurduğu sevinç getirici haberini reddedenlerden dönüp onu ilgiyle dinleyen halka şöyle dedi: "Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin ve ben size rahat veririm." İşte dostum, Şilo budur. Yüreğimizin sahibi artık gelmiştir. Şilo gelmiştir, onda rahat bulabiliriz. Mesih sadece bizim dinlenme yerimiz değil, aynı zamanda yönetim masasını elinde tutan kraldır. Evrenin yönetim masası onun çivilerle delinmiş ellerinde olacaktır. İnsan yüreğine hakim olabilen işte bu evrensel kraldır. Çünkü yönetim masası onun elindedir. Bu bölümün 24. ayetinde Rab'den bir çoban gelecektir. Ona İsrail'in taşı denilecektir denmektedir. Eski antlaşma kesimini okurken Sayılar kitabına geldiğimizde 24. bölümde bir yıldızın peygamberliği vardır. Tüm bunlar hep ileride geleceği beklenen Mesih hakkında verilen peygamberlik sözleridir. Kadına ve iman atalarına vaat edilen tohumdur. Bize rahat getireceği vaat edilen Şilo'dur, sahibimizdir. Yönetim asasını çivilerle delinen ellerinde tutan kraldır. Koyunları için canını feda eden çobandır. Bir gün baş çoban olarak dünyaya geri gelecek olan kişidir. Yapıcıları reddedip şimdi binanın köşe taşı olan taştır. Aynı zamanda imanlılar topluluğunun parlayan sabah yıldızıdır. Adem'den başlayıp Nuh, Sem, İbrahim, İshak, Yakup ve şimdi Yahuda'ya inen soydur bu. Rab eski antlaşmada belli bir örneğe göre hareket etmektedir. Onun hem belli bir örneği hem de belirgin bir zamanlaması vardır. Yakup'un Yahuda'ya dönük sözleri daha bitmedi. Şöyle devam etti: "Eşeğini bir asmaya, sıpasını seçme bir dala bağlayacak. Giysilerini şarapta, kaftanını üzümün kızıl kanında yıkayacak. Gözleri şaraptan kızıl, dişleri sütten beyaz olacak." 11 ve 12. ayetler. Kimin hakkında konuşuyor burada? İsa Mesih'in bir eşek üzerinde Yeruşalim'e girdiğini hatırlayacaksınız. Bu girişiyle Rab ise kendisini beklenen Mesih diye ilan etmişti. Kaftanını üzümün kızıl kanında yıkayacak dediği zaman Rab İsa'nın çarmıh üzerinde dökeceği kandan söz ediyordu. Yakup bu sözleri Yahuda oymağı hakkında söylerken en mükemmel bir peygamberlik ortaya çıkıyordu. Mesih inanlılar için kanını akıtacaktı. Çarmıhta ölecekti, gömüldükten sonra dirilecek ve göğe yükselecekti. Ama bir de onun ikinci gelişi var. İkinci gelişinde kendi kanı dökülmeyecek, onun düşmanlarının kanı dökülecektir. Yeşaya peygamber bu konuda şöyle yazar: "Neden giysilerin içerisinde kızıla dönmüşsün? Giysilerin neden sanki kırmızı şaraba batırılmış gibidir?" Yeşaya 63 ayet 2. Evet, Yahuda'ya verilen peygamberlik gerçekten kayda değer bir şeydir. Yakup şimdi Zebulun'dan söz edecektir 13. ayette. Zebulun, deniz kıyısında yaşayacak, liman olacak gemilere, sınırı Sayda'ya dek uzanacak. Tam denildiği gibi Zebulun oymağı deniz kıyısına, ülkenin kuzeyine yerleşti. Sonra Yakup şöyle devam etti: "İsakar, semereler arasında yatan güçlü eşeğe benzer. Ne zaman dinlenecek iyi bir yer, hoşuna giden bir ülke görse, yüklenmek için sırtını eğer, angaryaya katlanır." 14-15. ayet. Yine bu peygamberlik yerine geldi. İsakar oymağı vaat edilen ülkenin kuzeyine yerleşti ve gerçekten ülkenin oluşması için gereken ağır işleri yüklendi. İsrail ulusunun bel kemiği gibi iş gördü. Bu oymaktan en güçlü işçiler çıktı. İnsanlık tarihi bu gibilerin isimlerini kaydetmiyor. Günümüzde bile ülkenin en ağır işlerini yapan insanlar onur listesinde isimlerini göremiyorlar. İsakar oymağı işte böyle kişilerden oluşuyordu. Televizyon ekranlarında ya da gazete manşetlerinde bu gibi kişilerin yüzlerini göremeyiz. Ama yine de onlar olmadan iş yürüyemez. Televizyon ekranlarında genelde çok konuşan ama verdikleri sözde bile duramayan siyasetçileri izlemek zorundayız. Ülkenin bel kemiğini oluşturan sıradan kişilere yer kalmıyor. Aslında ülkenin en önemli insanları olan Cumhurbaşkanı, Başbakan ya da bilmem hangi bakanın yanında daha da önemli olanı alın teri dökerek çalışan insanlarımızdır. İsakar oymağı bu gibi insanlar yetiştirdi. İsrail milletinin tarihçesinde de Zevulun ve İsakar oymaklarının insanları yoğun çabalarla ülkeyi rayına oturttuklarını görüyoruz. Şimdi Dan oymağına geldik ve Yakup şöyle diyor. Dan kendi halkını yönetecek tıpkı bir İsrail oymağı gibi. Yol kenarında bir yılan, toprak yolda bir engerek olacak Dan. Atın topuklarını ısırıp atlıyı sırt üstü düşüren bir engerek. Ben senin kurtarışını bekliyorum ya Rab. Yaratılış 49, 16-18 ayetler arası. Dan oymağı Rabbin kurtarışına ihtiyaç duyacaktır. Dan oymağı İsrail'in oymakları arasında güvenliği, asayişi başlatacak olandır. Bunu sonraki çalışmalarımızda göreceğiz. Şimdi sırada Gad var. Gad akıncıların saldırısına uğrayacak. Gad ise onların topuğuna saldıracak diyor 19. ayet. Bu oymakta sonunda İsrail ülkesinin kuzeyine yerleşti. Aslında Dan oymağı ülkenin en kuzeyindeydi. Şöyle ki ülkenin hacmi, ölçüsü betimlenirken Dan'dan Berşeva'ya kadar deyimi kullanılırdı. Şimdi sıra Aşer ile Naftali'ye geldi. Yakup önce Aşer'den başladı. Zengin yemekler olacak Aşer'de. Kırlara yaraşır lezzetli yiyecekler yetiştirecek Aşer. Naftali salıverilmiş geyiğe benzer. Sevimli yavrular doğurur. Yaratılış 49, 20-21 ayetler. Özellikle Yakup'un bu peygamberlik sözleri hakkında bazı kitaplar yazılmıştır ama biz kısaca açıklamalar yapıyoruz. Hatta bazı oymaklar için yeteri kadar açıklama yapamıyoruz bile. Ama siz bu konuyla gerçekten ilgileniyorsanız kutsal kitabı baştan sona kadar okuyarak bu peygamberlik sözlerinin nasıl gerçekleştiğini ve hangilerinin gerçekleşmediğini kendiniz tespit edebilirsiniz. İlginç bir araştırma olur. Yakup şimdi de Yusuf'a ilişkin konuşacaktır 22. ayette. Yusuf meyveli bir dala benzer. Kaynak kıyısında verimli bir dala. Filizleri duvarların üzerinden aşar. Yusuf'un hayatının güzel bir resmidir bu. Genç yaşta Yusuf Mısır'a gitme zorunda kalmıştı ama bir ağaç gibi kökleri Kenan ülkesinde kalmıştı. Bir açıdan Yusuf Yahudi olmayan milletler arasında yaşayan ilk oymak başkanı oldu. Daha sonra Yusuf'un iki oğlu Efraim ve Manaşe bugün Samiriye diye bilinen bölgeye yerleşecektir. Rabisa'nın yeryüzüne geldiği güne kadar o bölge Yahudi olmayan ulusların bölgesi diye biliniyordu. Rabbimiz kendisi o bölgede Samiriyeli bir kadına sevindirici haberi duyurmuştu. Sonra Mesih sevindirici haberin yayılacağını bildirirken Samiriye'yi özel olarak belirtmişti. Yeruşalim'de, Yahudiye'de, Samiriye'de ve dünyanın en uzak köşesine dek benim tanıklarım olacaksınız demiştiyse. Yusuf'un iki oğlu hakkında peygamberlik devam ediyor. Okçular acımadan saldırdı ona, düşmanca savurdular oklarını üzerine ama onun yayı sağlam, kolları esnek çıktı. Yakup'un güçlü tanrısı, İsrail'in kayası, çobanı olan tanrı sayesinde. Sana yardım eden babanın tanrısıdır. Her şeye gücü yeten Tanrı'dır seni kutsayan. Yukarıdaki göklerin ve aşağıdaki denizlerin bereketiyle, memelerin, rahimlerin bereketiyle O'dur seni kutsayan. Yaratılış 49, 23-25 ayetler arası. Yusuf'un iki oğlundan ortaya çıkan oymaklar, Efraim ve Manaşe daha sonra en önemli ve göze çarpan oymaklar olarak yükselecekler ve hatta sonunda bu iki oymak yüzünden İsrail ikiye bölünecektir. Evet, peygamberlik sözü hala devam ediyor. Yakup şöyle konuştu. Babanın hayır duaları sonsuz dağların en uzak noktalarına ulaşır ve atalarımın dualarından yücedir. Dualarım Yusuf'un başında, kardeşleri arasında önder olanın üstünde olacak. 26. ayet. Bilmem fark ettiniz mi? Yakup sevdiği oğlu Yusuf'u ve onun iki oğlunda gelecek olan iki oymağı İsrail'in tanrısına bağlamaya çalışıyor. Bunu bilinçli olarak yapmıyor tabii. Daha sonra göreceğiz ki Efraim, İsrail halkını putperestliğe yöneltecektir. Efraim oymağından gelecek olan Yeroboam, İsrail'deki isyana ön ayak olacak ve putperestliğin sembolü olarak İsrail'in sınırlarına iki altın buzağıyı yerleştirecektir. İşte burada Yakup ölümün eşiğindeyken belki de ruhsal gözlerle ileriyi görerek onların babalarının tanrısına seslenir. Sonra Yakup Benyamin'e geldi ve şöyle dedi. Benyamin aç kurta benzer. Sabah avını yer, akşam ganimeti paylaşır. 27. ayet. Benyamin için verilen bu peygamberlik gerçekten biraz ilginçtir. Benyamin, Yahuda oymağına çok yakın kalmıştı. O kadar yakındı ki, İsrail devleti bölündüğü zaman Benyamin oymağı Yahuda'nın tarafını aldı ve onunla birlikte oldu. Davut'un eviyle kalan tek oymak Benyamin oymağıydı. İsrail'in 12 oymağı bunlardır. Babaları onları kutsarken bunları söyledi. Her birini uygun biçimde kutsadı. Sonra Yakup oğullarına şu buyrukları verdi. Ben ölmek, halkıma kavuşmak üzereyim. Beni Kenan ülkesinde atalarımın yanına Mamre yakınlarındaki Hititli Efron'un tarlasındaki mağaraya, Makpela tarlasındaki mağaraya gömün. İbrahim o mağarayı mezar yapmak üzere Hititli Efron'dan tarlasıyla birlikte satın almıştı. Yaratılış 49-28-30 ayetler. Rabbin izinden yürüyenler için ölüm her şeyin sonu değildir kardeşim. Yakup ben şimdi ölüp gideceğim demiyor. Halkıma kavuşmak üzereyim diyor. Yine burada o zamanın inanç şekline biraz değineyim. Yakup bir gün dirileceğini biliyordu. Ancak dirilişi fiziksel bir toprağa bağlantılı görüyordu. İbrahim'in satın almış olduğu mağaraya gömülmek istedi çünkü orada atalarıyla birlikte dirileceğine inanıyordu. O günlerde aile ağacını gösteren belgeler ya da şemalar yoktu. Kuşaktan kuşağa bu gibi bilgiler aktarılıyordu. Hepsi belleğinde saklıydı. Bu nedenle düşünceleri o mağarada gömülü olanlara gitti ve şöyle dedi. İbrahim'le karısı Sara, İshak'la karısı Rebeka oraya gömüldüler. Leya'yı da ben oraya gömdüm. 31. ayet. Sanımca Yakup karısı Leya ile aynı mezara gömülme hevesinde değildi. Yakup'un sevgilisi Rahel idi ama Rahel'i Beytlehem yakınlarında bir yere gömmüştü. Rahel'i sevdiği halde atalarıyla gömülmeyi tercih etti. Yakup için ölümden dirilişte ne olacağı her şeyden daha önemliydi. Ne de olsa Rab İsrail halkına bir vaatte bulunmuştu ve Yakup vaadi coğrafi toprakların dışında göremiyordu. Bizim için değerli dostum bugün diriliş herhangi bir yerde olabilir. Ancak Yakup ve İshak gibi kişilerin ruhsal anlayışı şimdiki imanlılarınki kadar açılmamıştı. Bizim bugün elimizde kutsal yazıların tümü vardır. Ama Yakup sadece Rabbin direktmen açıklamasına göre hareket ediyordu. Yakup onları hatırlatıyor. Tarla ile içindeki mağara Hititlilerden satın alındı. Yakup oğullarına verdiği buyrukları bitirince ayaklarını yatağın içine çekti. Son soluğunu vererek halkına kavuştu diyor. Yaratılış 49, 32 ve 33. ayetlerde. Şuna dikkat edelim ki Yakup tüm bu peygamberlik sözlerini verirken ayakları yatağın kenarından yere sarkıyordu. Hatta İbraniler bölümünde onun değneğinin başına yaslandığı yazılıdır. Bu adam hayatının büyük bir kısmını bedensel güdülerle yöneltti. Ana rahminden çıkarken bile ikiz kardeşinin topuğuna yapışmıştı. Aslında bundan dolayı ona Yakup adı verilmişti. Adın anlamı bir başkasının yerini alandır. Adının anlamına göre yaşadı. Eline geçirebildiği her şeye sahip olmaya çalıştı. Kardeşinin ilk oğulluk hakkını elinden aldı. Her şeyde birinci olmak istedi. Hedefine varmak için dört nala koştu. Gençlik yıllarında kendi iki ayağı üzerinde durmayı öğrendi ve kendi yeteneklerine, kendi gücüne dayanarak yaşadı. Kendi zekasına ve kurnazlığına güvendi. Tanrı'nın yardımı olmadan kendi işini kendisi göreceğine inandı ve Rabbin yardımına ihtiyaç duymadı. Kendi kendine yeterli, kendi görüşlerinden başka görüşü görmek istemeyen, kendi isteğini uygulamaya kararlı, girişken, tiksindirici bir karaktere sahipti. Peniel denilen bir yerde Rab ile güreşti ve sonunda Rab onu sakatlama zorunda kaldı. Onu kazanabilmek için Rab Yakub'u kırdı. Gerekseydi herhalde Rab onun kafasını bile kırardı. Rab ona dokunduktan sonra sakatlandı. Yürüyebilmesi için artık iki ayağı yetmiyor, bir de yaslanabileceği asaya ihtiyacı oldu. Bu son sahnede ölümünden birkaç dakika önce yatağının kenarına ilişmiş, asasına yaslanarak konuşuyordu. Konuşması bitiyor. Artık ölüm zamanı gelmişti. Ayaklarını yatağın içerisine çekiyor ve asasını bir yere yaslıyor. Sonra yatıp ölüyor. İşte değerli dostum, Yakup dediğimiz adamın hayatı burada bitiyor. Hayatın yollarında uzun zaman yürüdü ve sonunda bir iman girişimiyle fiziksel hayata son verdi. İleride atalarıyla birlikte ölümden dirileceği günü beklemek üzere gözlerini bu hayata yumdu. Bu insanların tümü iman ortamında öldü. Vaatlere kavuşamadılar ama onları uzaktan görüp selamladılar. Yeryüzünde yabancı ve göçmen olduklarına açıkça tanıklık ettiler.